Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Talha ile beraber yine teknoloji ve oyun dünyasındaki haberleri sizlere aktarmak üzere birlikteyiz. İkisi bir başladı diyelim. Şimdi hep soruyorlar Talha, logoyu ne zaman değiştireceksiniz diye.
Sağ olsun arkadaşlar, bazen logo yapıyorlar ya.
Öyle birkaç güzel logo var.
Ben takip ediyorum onları, tebrik ederim arkadaşlar. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
Arkadaşlar logo değiştirme planları var ama bir türlü fırsat olmadı. Geçemedik perdenin karşısına.
Bir de fotojenik bir insan değilim ben ya.
Ya kendini
yakışmam
şey yapma
herhalde
şimdi.
Logoya yok, diye düşünüyorum.
Yakışıklısın Talacığım.
Estağfurullah, yok canım.
Teknoloji haberleriyle başlayalım. Hem oyun haberlerini de kapsıyor. İlk haberleri özellikle öyle seçtim. Şimdi biliyorsunuz bazı bilgisayar üreticileri var. Oyun bilgisayarı diyorlar. İşte 8 GB ekran kartı diyor. 4 GB ekran kartı diyor. Küçücük bir GPU koymuş üstüne aslında. Hiçbir oyun oynatmaz ama insanlar o 4 GB'ı falan okuyunca daha zannediyorlar ki cihaz uçuyor, kaçıyor, satın alıyorlar. Ama öyle bir ekran kartı geliyor ki Safir tarafından. Bu sefer 8 GB belleği var, tamam. Ama 290X GPU'sunu da taşıdığı için babalar gibi oyun oynatacak. Oo. 8 GB bellek bugün yeni nesil konsolların toplam kapasitesi. Bellek kapasitesi. Hatta birçok bilgisayar kullanıcısı var. Ben evde mesela 6 GB bellek kullanıyorum. Benim sistemdeki belleklerimden daha fazla.
Yani gerçekten de nasıl desem, insanın iştahını kabartan, hele ki oyuncuysanız ağzınızın sulanmasına sebep olan bir sistem diyebiliriz.
Evet, zaten şu an görüntüleri de geçiyor ekranlardan. Bir site tarafından yayınlanmış şu anda. Ender Duman'ın Sebit 2014 kapsamında kartı ele geçirmeyi başarır. Oldukça güzel görünüyor. Toxic serisinden geliyor. Önünde ve arkasında tabii ki bir sürü bellek şey olunca, yongası, her yerine soğutucu koymuşlar. Merak edeceksiniz tabii. Toxic serisinden geliyor. 8 GB bellek var. Güzel bir soğutucu var filan.
Kaç para?
Parasından öte zaten parasının yüksek olduğunu tahmin etmişlerdi.
Ben hep paraya yöneliyorum ya.
Eminim herkes parasının çok yüksek olduğunu tahmin etmiştir ama bir de şeyit merak edenler var. Ya arkadaş, para var. Sen paradan söz etme. Şimdi şeyi söyle diyen var. GPU hızı falan ne olacak? O daha belli değil. Açıklanmamış ama büyük ihtimalle hız aşıtılmış olarak gelecek. Parası tahmin edenler için, yani böyle merak edenler
benim
için söyleyeyim.
Benim gibi için.
$1000 üzerinde bir fiyat olacakmış arkadaşlar.
Hayırlı olsun.
Evet, hayırlı olsun. Tek başına.
Şeyde takarsın bunu düğünde yani. Verin çeyrek altın.
Çok büyük bir hediye
aslında
olur.
Aslında büyük bir hediye olur.
Çeyrek altın olmaz aslında. Büyük hediye olur gerçekten.
Kesinlikle.
Bakalım performansı nasıl olacak? 8 GB. Bellekli gelmesi aslında 4K oyunlarda belki bir performans artışı sağlar mı sağlamaz mı, beraber göreceğiz burada. Ne gerek vardı demiyor değil yani. Şimdi 4 GB bellek acaba yetmiyor muydu? Ben limitlerine takıldığını düşünmüyorum bu kartların.
Ya bir de şey var, hani baktığımız zaman şimdi son dönemde de çıktı, Titanfall çıktı. Bakıyorsun grafiklerine falan, böyle üst düzey bir sistem gerek duymayan, böyle üst düzey bir
Counter ekran oynuyorsan kartı, Titanfall'u aç
yani. Ekran kartına ihtiyaç duymayan bir sistem var. Bir noktada diyorsun ki yani niye böyle bir masrafta bulunayım, niye böyle bir ürün alayım? Çünkü oyun firmaları genellikle hani konsol bazlı gidiyor diyoruz, oyun endüstrisi. O seyirde gittiği için bu tarz cihazları, yani bu tarz ürünlere de çok büyük paralar vermek şu anda bana pek de şey gelmiyor.
İşte şimdi neden para vermen gerektiğini açıklayan bir tane habere geçiyorum Talha. Nvidia DirectX 10 destekli GPU'larına desteği kesiyormuş.
Hayırlı olsun.
Evet, böylece yeni sürücü optimizasyonlarıyla yeni oyunlarda uyumluluk falan göremeyeceğiz. Aslında yeni oyunlarda uyumluluk demeyelim de yeni oyunlarda o yüksek performansla çalışabilmesi için gerekli optimizasyonları içeren sürücüleri çıkartmayacaklar. Kısacası firma diyor ki ya arkadaş, bunlar ömürlerini doldurdu. Bir sürü de yeni GPU çıktı, artık onlara doğru geçin. Gerçekten DirectX 10 eskilerde kaldı.
Evet, hatta 12 eli kulağında.
Evet, eli kulağında. Aslında firmaların üstünde gerçekten çok büyük yüktür bu yazılım geliştirme kısmı. Nvidia'yı burada eleştirmemek lazım.
Bir de eski ekran kartları.
Tabii şimdi seriye sayayım aslında etkilenecek kartları. 8000-9000 serisi ve GeForce 100-200-300 serisi kartları etkilenecek. Zaten oldukça geride kalmış performansıyla kartlarda.
Zaten yeterince
kartlarda
destek vermişler. Hadi
evet, yeterince destek de aldılar diye düşünüyoruz. Ve bundan sonra hangi kartlarla devam edecek? Fermi, Kepler ve Maxwell mimarisine sahip tabii ki yeni nesil GPU'larla beraber sürücü geliştirmeye devam edecekler. Bu kartlar için bu bug fix dedikleri, işte bazı hataları gideren, uyumsuzlukları gideren sürücüler çıkmaya devam edecek. Ama dediğimiz gibi mesela Titanfall için bu optimizasyonlar içeren ve o kartlarda hızlı çalışmasını sağlayan şeyler olmayacak. Yenilikler olmayacak sürücülerde. Artık bu tip bir karta sahipseniz bilin ki sürücü yüklemek sizin için bir heyecan, bir merak kaynağı olmayacak. Çünkü hiçbir şey
yavaş
getirmeyecek.
Yavaş yavaş para biriktirmeye başlayıp bir sonraki adım atmaları
evet,
gerekiyor herhalde.
8 GB'lık bir 290X gelmek üzere mesela. Ona geçebilirsiniz.
Evet, oyun dünyasından çok ilginç bir oyun duyurusuyla başlayayım ben de. Bu da çok büyük ekran kartı istemeyecek ama çok ilginç bir konsepte sahip olan bir oyun aslında. This War of Mine isimli bir bağımsız yapımdan bahsediyorum arkadaşlar. Bu oyunun en ilginç tarafı, bugüne kadar gördüğümüz savaş oyunlarının aksine savaş alanına çok farklı bir pencereden bakıyor olması. Siz savaş alanında eli silahlı bir asker değilsiniz burada. Savaş mağdurusunuz bir nevi. Ve savaş alanında şeylerden kaçmaya çalışıyorsun işte. Bu tankların, tüfeklerin, çatışmaların ortasında kalmamaya, bir hayatta kalma mücadelesi vermeye çalışıyorsunuz ki aslında benim çok hoşuma gitti bu konsept. İnsanın aklına geliyor ya böyle bir şey çıkarsalar nasıl olurdu falan filan diyorsun ama şu an için zaten sizin izlediğiniz görüntüler sinematik görüntülerden oluşuyor. GDC fuarında, Game Developer Conference'da zaten bir sunum yapılacak. Yapımcı firma Polonyalı bir firma. Pek çok yapım geliyor aslında Polonyalılar kanadından. Ve baktığımız zaman daha önce bu ekip Anomaly diye bir oyun yapmışlar ki özellikle mobil platformdakiler çok iyi bilirler bu
Anomaly
oyunu.
Anomaly Kore olarak daha
evet,
çok.
Evet, Kore olarak da vardı. Daha sonra bir gerçek zamanlı bir strateji oynuyordu. Daha evet. sonra futuristik temalı bir oyunu çıktı. PC'ye çıktı, PlayStation 3 ve Xbox'a da çıktı ama daha çok mobil platformdaki oyuncular bu oyunu tanıyacaklardır. Konsept olarak benim çok hoşuma gitti. Dediğimiz gibi başta da bu savaş alanında mağdur kesimi göstermesi aslında. Tabii ki savaşan askerler de mağdur oluyorlar. Onlar da belli ideolojilerin peşinden sürükleniyorlar. Tabii ki de hepsi değil. Hani vatanını savunmak isteyen askerler de var burada ama yani savaşın öteki tarafında hani bu kargaşa ortamından, bu savaş ortamından kurtulmaya çalışan aslında sadece bir savaş değil, burada bir korku da var. Gerçek anlamda bir korku unsuru da var ve hayatta kalma unsuru da var. Bilmiyorum sen bu tarz bir oyunu oynar mıydın?
Açıkçası
tavla
konusu inanılmaz iyi. Şimdi zombi oyunlarında aslında insanlar neyi seviyorlar? Hayatta kalma mücadelesi içinde mücadele edeceğin şeyler var. Karakterler evet, de var. Ve senden değiller. Öldürmekten kaçıyorsun genelde. Neden? Çünkü bir tanesini öldürdüğün zaman 10-15 tanesi karşısına geliyor. Saklana saklana gitmeye falan çalışıyorsun. Aslında zombi oyunlarının bence insanları bu kadar bağlamasındaki nedenlerden bir tanesi bir şiddet var oyunun içinde ama şiddet masumlara zarar vermediği için daha tabii kabul edilebilir hale geliyor. Şimdi bir savaşın ortasında kalmış bir sivil olduğunuzda da bence çok benzer bir tema işleniyor. The Last of Us ekibi aslında böyle bir oyuna el atsalar orada da çok güzel bir konu çıkabilir. İşte askerler gelecek, saklanacaksın. Onlar da aslında zombi gibiler çünkü gördükleri
evet,
zaman seni affetmiyorlar yani.
Kesinlikle yani bu yüzden ben bu oyunu büyük merakla bekliyorum açıkçası. PC'ye çıkış yapacak arkadaşlar oyunumuz. Mobil platforma da çıkacak tabii ki. Umarız GDC fuarındaki sunumuyla da bizi memnun eder. Bir sonraki evet. oyunumuza geçelim. Infamous Second Son'dan 8 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı arkadaşlar. İzleme fırsatın oldu mu?
Evet Yusuf oldu. Birçok kişinin eleştirisine de baktım orada. Herkes grafiklerin tekrar o gösterilen grafiklerden daha aşağıda olduğuna değinmiş.
Ben kendi yorumumu katacak olursam eğer açık dünya oynanışına sahip bir oyun için ben açıkçası ilk gösterilen videoyla son gösterilen videoyu alıp karşı karşıya bir şey yapmadım. Hani tek tek incelemedim bunu şurası şöyle böylesi diye ama açık dünya oynanışına sahip bir oyun açısından ve oyun alanının her tarafını kullanabiliyor olduğumuz halde efektleriyle birlikte çok güzel olmuş. Renk paleti de çok hoşuma gitti benim. Yani mesela bu tarz oyunlarda birazcık tek renge kaymaya gider. Doğru. Ama burada mesela ağaçlardan tut da mesela yerdeki ıslaklık hissine kadar asfaltın üzerinde hafif böyle su birikintileri falan var ve bunların parlaması sizin karakterinizin özel hareketleriyle birlikte ortaya saçılan nasıl desem ki
partiküller vesaire
gerçekten çok başarılı. Ama oynanış dinamikleri hakkında yorum yapmak gerekirse hiçbir şey söyleyemiyorum. Tabii ki de burada tanıtım amaçlı bir trailer yapılıyor ve karakterinizin neler yapabileceğine dair hareketler sunuluyor. Ve genelde insanlar bunun üzerinden yola çıkarak ya bu oyunda da hep vurdu kırdı var falan diyorlar. Ama zaten hani Infamous'ın genelde olayı iyi veya kötü seçim yapmak arasında iyiye kötüye yardım ederek ilerleme konseptine sahiptir.
Yani sürekli savaşıyoruz oyuna zaten. Böyle şey Grand Theft Auto gibi bir takılayım boşta gezeyim falan evet. filan yok. Düşman askerini gördüğünüz zaman onlar size ateş ediyor, siz onlara ateş ediyorsunuz. Şimdi grafik konusunda bazı arkadaşlar bayağı takılmışlar. Çünkü ilk gösterilen o ilk açıklandığında Infamous 2 gösterilen detaylarla şimdiki detaylar arasında farklılıklar görmüşler. Renk tonlarında bile çok ciddi farklar var. Evet detay seviyesinde böyle çok böyle dikkatli baktığında sanki birazcık azalma var. Ama genel olarak oyuna baktığınızda kimsenin o fotoğrafları çekip de yan yana getirip büyütüp detayları oradan seçeceğini tabii. zannetmiyorum. Şu an komple oyun olarak baktığımızda çok çok güzel görünen bir oyun olmuş.
Yapımcı ekibi bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Adamlar şey demiş ya biz ilk gösterdiğimiz videoda oyunun en güzel kısmını işte gün batımı vardı vesaire insanların gözüne hoş gelsin diye öyle bir sunum yapmıştık. Hani grafiklerde kesinlikle bir kısıtlama yok dediler ama tabii ki de dediğin gibi hani iki tane şeyi de yan yana alıp tek tek pikselleri falan saymak lazım. Hatta Killzone'un multiplayer modunun sonradan 1080p olduğu
anlaşıldı. Onu bile kimse anlamadı.
Yani anlatılır. Yani ona baktığımız zaman pek de önemli bir detay değil açıkçası. Çünkü yani görsel olarak ben çok başarılı buldum bu en son yayınlanan. Şu anda arkadaşlarım da izlediği 8 dakikalık video.
Ya ben oyunu yakından takip ediyorum. Çünkü sonuçta PlayStation 4 aldıysanız eğer oynayacak fazla oyununuz olmadığınızı biliyorsunuzdur. Hatta birçok insanın da alma planlarını ertelediğini sırf oyun olmadığı için biliyorum. Hani bekliyorlar oyun çıksın da biriksin, öyle oynayalım diye bekliyorlar.
Hem birinci partiden geliyor hem Türkçe olması da biz Türk oyuncular açısından çok önemli bir konuma getiriyor.
Evet, bu oyunun videolarını sürekli takip ediyorum. Bu oyunun bence en önemli artılarından bir tanesi. Köşe muşatmayla beraber geliyor ve çok katı güzel grafiklere sahip. Yani tamam çok detayı böyle büyüttüğünüzde elinizle açıp işte zoom girdiğinizde falan ilk videoya göre farklar görebilirsiniz ama genel oyun paketinde her şey o kadar güzel yerleştirilmiş ki en ufak detayla bile uğraşmışlar. Oyun ekibi bayağı da bir çalışıyor. Çünkü sonuç olarak yeni nesil konsolun çıkış oyunlarından bir tanesi. Doğal olarak ince işçilik yapmaya çalışıyorlar. Umarız konusuyla etkileyici olur. Grafikleriyle etkileyici olacağına eminim zaten oyunun.
Evet kesinlikle.
Gözüken de görünen de o zaten.
Ben Infamous'tan ne bekliyorum? Prototype 2'ye baktığımız zaman 3 ayrı bölge vardı orada. Bir bölgede tamamen aksiyona giriyordunuz. Bir bölgede gizlilik unsurlarını işliyordu oyun. İşte insanların içine falan giriyordunuz. Farklı kimliklere bürünüyordunuz vesaire. Tabii ki de birebir bunun gibi olması lazım değil ama bu tarzda sürekli aksiyonlu olmadığı yer yer hikayenin sizi gizliliğe, kaçmaya da zorladığı bölümler olursa güzel olur. Sadece gücü karşı tarafı ezmek açısından değil de gücü kaçmak açısından, saklanmak açısından da kullanmak oyunu renkli bir havaya bürür diye düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum. Umarız beklentilerimiz yani olumlu bir şekilde bize geri dönüş yapar. Çünkü biliyorsun çok büyük beklenti içinde olunca
evet,
bu sefer
kesinlikle
hayal kırıklığı da yaşayabiliyorsunuz. Hayal kırıklığı yaşatmayan oyunlar arasında yerini alır. Yeni nesil konsollarda gerçekten oynayacak oyunlara ihtiyacımız var. Yine ekran kartı haberiyle devam edeyim. Ekran kartlarını en başa aldım oyunlarla iç içe oldukları için önemsiyorum.
Kardeş kardeş ilerlesinler.
Evet, bir de çok fazla hani mobil cihaz ya da bilimsel gelişmeyle başlayınca insanlar donanımsal bir sürü gelişme oluyor. Neden aktarmıyorsunuz?
Evet geçen arkadaşlar kızmışlar mesela işte hep 1080p 60 fps muhabbeti yapıyorsunuz falan diye. Ben de bilhassa o atmosfere tekrar girmeyelim, aynı konuları tekrar işlemeyelim diye farklı haberler seçmeye çalıştım.
Evet, özellikle birkaç tane Xbox One'daki 720p oyununu da çıkarttık beraber. Şaka yapıyorum takılıyorum. Şimdi 290X'in güçlü bir GPU olduğunu ve bu ekran kartının gerçekten başarılı olduğunu hep söylüyoruz. Mental desteğiyle gelmesiyle de aslında oyun severleri açısından ayrıca bir merak konusu 290 GPU'su Hawaii XD. Şimdi ise 290X2 ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu güçlü GPU'dan iki tanesini yan yana düşünmek bile heyecan veriyor. Böyle bir duyuru bekleniyor arkadaşlar AMD tarafında. Bu kart zaten 8 GB bellekli olacak olmasıyla Safir nedeniyle çok fazla heyecan yaratmayacak. Çünkü 4 GB her GPU için atanmış bellekleri topladığınızda 8 GB bir belleğe sahip olacak. Henüz daha saat hızları ne olacak ne bitecek bilinmiyor ama toplam shader sayısının 5632 adet olacak olması şu ana kadar geliştirilmiş olan ve kullanıcılara sunulan en güçlü platform olacağını da gösteriyor. Bitcoin madencileri bilmiyorum hani bu kartları kullanıyorlar mı? Zaten kendisi çok ısınan bir kart olduğu için pek sevilmiyordu çok da güç tüketen bir kart olduğu için. Şimdi toplam güç tüketim seviyesinin 375 watt, 400 watt aralığında olacağı konuşuluyormuş. İnanılmaz da bir güç tüketecek.
Crossfire yaptığın zaman.
Evet yakında 1 kW güç tüketen kartlarla karşılaşacağız herhalde. Taktığımızda böyle özel trafosuyla beraber çalışan.
Patlıyormuş böyle.
Ya bir sigortayı attıracaklar herhalde.
Komple İstanbul'un şeye gidiyor.
Vallahi olabilir. Hatta bizim bir arkadaş vardı seneler evvel. O da 1950 XD'ler vardı o zaman. Tabii ki bilmiyorum bazı ekran kartı hayranları hatırlayacaklardır. Yani AMD Atiradion'du o zaman. AMD de yoktu. Atiradion dediğimizde efsaneydi. Hatta Başar forumlarımızda Pegasus olarak tanır kendisi. Bunlardan iki tanesini Crossfire olarak kullanıyordu bu arkadaşım. Ve ailesi yokken yaz boyu işte bilgisayarı açık bırakmış falan download download yapsın diye. Ya diyordu işte 300 lira elektrik faturası geldi sadece bilgisayara. Çünkü o zaman tabii ki kartlar çok daha fazla güç tüketiyorlar. Bilgisayarlar genel olarak bileşenleri bakımından çok fazla gücü ihtiyaç duyuyorlar. Elektrik faturasına da böyle bir katkısı oluyordu. Yani kart seçerken gerçekten bileşenleri toplarken bu güç tüketim değerlerine dikkat etmelisiniz. Bilgisayarı daha çok niçin kullanacaksınız? O güç tüketim değerinin mesela 3 kata çıkması size performans olarak gerçekten 3 kat getiri sağlıyor mu? Bunları hesaba katmalısınız yoksa bazen işte böyle bilgisayarınızı çok açık tutmanız gereken durumlarda.
Hele ki baba evindeyseniz.
Negatif etkiler yapabilir.
Gerçi baba evinde olmaya gerek yok. Evli olanlarda ya bu fatura ne diye hanım gelip hesap sorabilir.
Gerçekten sorabilir. Bu arada 300 lira diyorum ama belki de 130 liraydı bilmiyorum. Bana o zaman çok fazla gelmişti.
Ben tamam
de
ya şimdi o zaman 100 lirası bu zaman 300 lirası.
Belki de öyle bir şey olabilir. Öyle bir dönemdeydik. Hatta demiştim ki sat bir tanesini elektrik faturasını öde. Ailene katkıda olma. Evet olsa Crossfire'da kullanıyorsun. O yüzden bu kartın 400 watt güç tüketecek olması bence ciddi bir değer. Değer mi değmez
yani
mi tabii ki.
Baştaki yorumumu yapacağım ben yine burada. Bu kartı aldığımız zaman hangi oyunlarda kullanacağız?
Kalmadı yani, zaten değil mi?
Dediğimiz gibi belli bir mesela yeni nesil konsollar geldiği için oyunların grafik kalitesi belli bir noktaya ulaştı. Normalde zaten PC bu grafik kalitesine çok daha uzun süre önce ulaşmıştı. Bunu aldığımız zaman buna verdiğimiz para bize ne getir sağlayacak? Onu bir oturup düşünmek lazım. Ona göre hareket etmek
evet,
lazım.
Ben artık yeni nesil cep telefonlarında bile bunu söylüyorum. Aslında akıllı cep telefonları geçtiğimiz senenin başında, 2013'ün başında ve ortasında çıkan telefonlarla bence şu an yaptığımız işleri fazlasıyla yapabilecek yeteneklere kavuştular. Bundan sonra alacağınız her şey, onların üstüne çok fazla para verip alacağınız her şey birazcık fuzuli masraf oluyor. Para kolay kazanılmıyor Tahla. Bu yüzden de hani bazıları da kolay kazanıyor olabilir. Şu an çok fazla paraları da olabilir ama hani bu işleri harcayabilecekleri kenarda birikmişler olabilir. Söyleyeyim arkadaşlar, her zaman bir ürün alacağınız zaman gerçekten tamam çok isteyebilirsiniz ama o ürünü aldığınızda hayatınızda neleri değiştireceği, neleri kolaylaştıracağını iyi hesaplayın.
Bir anlık hevesle değil de.
Evet, bir anlık hevesle değil de uzun vadeli düşünün. Parayı kenara atın. İleride ne bileyim başka bir şey almanız gerekebilir.
Sakla zamanı gelir zamanı.
Aynen öyle. öğüt de vermiş olalım değil mi böyle güzel şeyler?
Estağfurullah.
Bir diğer haberimiz ise güzel bir haber. Biliyorsunuz Steam Machines çıkacağı zaman bayağı bir heyecanlanmıştık neler olabilir diye. Cihazlar çıktı, kimse beğenmedi. Çünkü küçük kasalar olacaklar diye GPU gücünden çok fazla kırpılmıştı. Kırpılmayanları da oldukça yüksek fiyatlarla satılıyordu. Oturma odamıza koyacağımız kıvamlarda değillerdi. Ama Ender sağ olsun bizler için görüntülemiş. Tabii 2014 kapsamında MSI öyle güzel bir kasa tanıttı ki tam al oturma odana koy istediğin oyunu oyna tarzında bir kasa. Hatta birçok oyuncu da bu kasaya sahip olmak isteyebilir. Nightblade ismindeki kasa içerisinde aslında bu barebone olarak geçen bir sistem. Yani anakart ve güç kaynağı hazır olarak geliyor. Soğutucusu da hazır olarak geliyor. İşlemci, ekran kartını, bellekleri, sabit diski biz kendimiz takıyoruz ve kullanmaya başlıyoruz. Tamamen konfigüre edebileceğimiz bir kasa çıkartmış ortaya MSI. $600'dan satılacak bu kasa. Güç kaynağı, kasa ve anakartla beraber. Ama bu kasayı özel yapan bir şey var. Minik kasa dendiğinde minik ekran kartı takmak gerekiyordu. Şimdi ise MSI'nin bu özel kasa dizaynı sayesinde içerisine 290 mm'ye yani 29 cm'e kadar uzunluğa sahip ekran kartlarını takabileceği chip slot yer kaplayan müthiş olmuş.
Evet, esneklik sağlamış seçim, yani ekran kartı seçiminde esneklik sağlamış.
Yani öyle bir esneklik ki Tahla, büyük ihtimalle az yeri olan, bu yüzden dizüstü bilgisayar kullanmak zorunda olan kullanıcılar bile bu kasayı alıp evlerinde
tercih edebilirler,
oyun makinesi kurabilirler. Bu piyasadaki birçok üst seviye ekran kartı çok rahat bir şekilde bu kasaya takabileceğimiz anlamına geliyor. Güç kaynağı da ona göre yapılmış zaten. Bir de iyi bir işlemci taktığınız anda isterseniz video render alın, 3 boyutlu çalışın, isterseniz oyun oynayın. Her işe yeterli bir makine haline alacak. Bir de ufacık da bir yer kaplıyor. USB 0 portundan işte ses çıkışına kadar her şey özel olarak tasarlanmış. Bu arada anakart üstünde MSI tarafında alıştık. Killer Networks'ün özel LAN yongaları yer alıyor. Yani ağ bağlanırken de üstünde kendi işlemcisi olan bir network kartı üstünden ağ bağlanıyorsunuz. Bu ağ performansının yüksek olduğu anlamına gelmekte. Beraberinde de yine oldukça iyi kulaklıklar, oyuncu kulaklıkları da hediye ediliyormuş kasanın.
Evet.
Fiyatının hakkını veriyor. Zaten iyi bir oyuncu kulaklığı dediğinlerden baksan bir $50-$60, $100 arasında bir fiyat
evet,
çevimizden çıkıyor. $500 da kasayı almış oluyorsunuz. İçindeki anakart zaten gelişmiş bir anakart. O anakart içinde bir $200 çıkarttığın zaman güç kaynağı ve kasanın o ufak maliyeti bence kabul edilebilir
seviyede. O zaman baktığımız zaman Steam Box'lardan daha kullanışlı hem de daha ekonomik diyebileceğimiz bir cihazla karşı karşıyayız.
Evet, doğru. Ben bir de sana bir oyuncu olarak şunu sormak istiyorum. Burada izleyenlerimizin de yorumlarını çok merak ediyorum. Şimdi Steam Machines PC'lerimizi, yani aslında oyun dışında da bir sürü şey yapabilecek çaptaki cihazlarımızı oturma odamıza koymaya çalışan bir yapı, mantalite.
Evet.
Ben bilgisayar oturma odasında aslında çok da şey bulmuyorum ya. Yani feasible bulmuyorum. Mantıksız geliyor bana.
Yani ben sana katılıyorum burada. Tabii ki de insanların farklı yaşam koşulları diyeyim. Yani ailenizle birlikte yaşıyorsunuzdur, eşinizle birlikte yaşıyorsunuzdur, tek yaşıyorsunuzdur. Buna göre değişir. Mesela tek yaşayan birisi bunu alır kasayı salona koyar. Çok da önemli değildir. Ama işte ailenizle yaşadığınız zaman annen baban istemez mesela orada, yani hayat koşulları gerçekten de böyle. Mesela eşinle birlikte yaşıyorsun, salona kasa koydurmaz, şey yapmaz. Ama bunun dışında hani bu işin bu kısmını geçtiğimizde zaten Steambox bana başta çok heyecan verici geldi. Daha sonra fiyatı ve içeriğine baktığımız zaman hani bu ne kadar destek alacak, kaç tane oyundan destek görecek gerçekten de sorgulanır bir halde. Son olarak da ben oturma odamda veya salonunda bilgisayar kullanmak ister miyim? Ya, pek düşünmüyorum açıkçası. Yani bugün mobil cihazların bu kadar evlerimize kadar girdiği, herkesin bir mobil cihaza sahip olduğu bir dönemde oturma odasına bilgisayar girmesi, ben kendi açımdan söyleyeyim, pek de şey değil yani. Çekici gelmiyor bana.
Steam Machines aslında bir PC olmak yerine, yani Windows yüklü bir makinede de çalışmak yerine bence kendisi bir konsol olsaydı, ona göre fiyatlandırılmış ve optimize edilmiş, tek başına tek bir cihaz olsaydı Steam Machine diye, bence daha mantıklı olabilirdi. Yani PC'nin yapabildiklerini alıp bir oyun konsolide buluşturmuş bir platform elimizin altında olurdu. Ama siz bunu açık platform yaptığınızda bu oturma odamıza koyduğumuz bilgisayardan farksız bir şey
bir
oluyor.
Bir de şey var, farklı farklı Steam Machine'ler var. Biri, herkes de bir Steam Machine yapıyor. İşte Valve'in kendisi de yapıyor. Biri 500'den, biri 750'den, biri bir... bunun yani performansı oyuna göre ne olacak, ne bitecek tartışılır yani.
Evet, belki de orada bir kriter de yapması lazım. Steam Machine'leri numaralandırması lazım. 10 evet. numara olanlar, işte 5 numara olanlar.
Yani falan. Kullanıcının da yani bu işlerle güç çok olarak. Fazla... haşır neşir olmayan, donanımı çok iyi bilmeyen kullanıcıların da kafasını karıştıracak bir detay
evet,
aslında.
Belki de aslında satışlar arttırmak için böyle bir şeyde ihtiyaçları vardı, kamuflaj. Çünkü Steam Machines eğer marka olarak çok iyi bir algıya kavuşursa oyun makinesi diye, o zaman küçük makineyi de Steam Machines diye satacaklar kullanıcıya. Büyük makineyi de satacaklar. Küçük makinelerin satışları artacak. Bu sefer mağdur olan kullanıcı da artacak. Çünkü onu oyun makinesi diye alacak. Ama içindeki donanım aslında modern oyunları doğru düz oynatmaktan uzak
olacak. Ya donanım olacak. Kısmını da geçtiğimizde mesela kontrolcülerde de şu anda bir sıkıntı var. Yani Steam Controller şu anda tekrar Valve tarafından elden geçiriliyor. Çünkü aldığı feedbackler, geri dönümler pek de olumlu değildi. Ne kadar başarılı olur olmaz orası da muamma. Çünkü klavye, mouse'u hiçbir zaman için insanlar oturma odasına taşımak istemeyeceklerdir diye düşünüyorum.
Evet doğru. Bakalım zaman ne gösterecek. Ben bu tip makinelerin yine oyuncular için oyun odalarında, çalışma odalarında kullanılacağını düşünüyorum. Daha mantıklı
dönüp dolaşıp
geliyor.
Aynı yere gelecekler evet. herhalde. Evet, buradan Sony'nin yapmış olduğu heyecan verici bir duyuruya geçelim. Aslında donanımcılar daha fazla bununla ilgilenir diye düşünüyorum ama oyun dünyası için de önemli. Sony yeni nesil Blu-ray'lerini duyurdu geçtiğimiz hafta arkadaşlar. Biliyorsunuz mevcut Blu-ray'ler 50 GB kadar bir kapasitesi vardı. Yeni gelecek olan Blu-ray'imiz Archival Disc olarak geçiyor. Ve 2015 yazında çıkacak yanlış hatırlamıyorsam. 300 GB'a kadar yaklaşık 6 katı fazla alan sahibi oluyor. Bu acaba oyun dünyasında bir değişikliğe yol açar mı? İlerleyen dönemlerde çıkacak olan oyunlarda da bir farklılık getirir mi? Ve PlayStation 4 bu yeni Blu-ray'leri destekler mi? Bunlar benim aklımdaki sorular.
Aslında nasıl şöyle bir durum var. 300 GB'lık veri gerçekten çok büyük ama ben 50 GB'ın da hala daha çok büyük olduğunu ve doldurulmadığını
evet,
düşünüyorum.
Doldurulmadı.
PlayStation 3 zamanında çok atılıp tutuldu ama çıkan oyunlara baktık ki 8-9 GB'lık oyunlarmış.
Evet, genelde öyleydi ve hatta şöyle bir durum vardı. Baktığımız zaman evet Xbox 360, Microsoft bu HD DVD olayında kaybetti ama çift katmanlı DVD olayında kaybetti ama Blu-ray diskler de senin dediğin gibi 8 GB'ı geçmeyen, 16 GB'ı geçmeyen oyunlarla karşılaştık.
Şey vardı Talha, yani aynı oyun PlayStation'a çıkıyor Blu-ray işte 16 GB, Xbox'a çıkıyor Dual DVD. Ve aynı grafiklerde oynuyorsun, hatta daha iyi grafiklerde oynuyordun filan.
Tabii bu hatta yükleme sürelerini falan da etkiliyordur diye tahmin ediyorum ben. Ama bunun dışında tabii ki sadece oyunlar olarak düşünmezsek, kapasite olarak gerçekten de üst düzeyde. Benim aklıma yanlış şey geldi. Yanlış hatırlamıyorsam ODTÜ'de bir çalışma vardı ve oldukça geniş böyle kapasiteli bir CD üretmişlerdi diye hatırlıyorum.
Ya,
yanlış mıyım?
Üretiliyor. Şimdi aslında birçok çalışma var. Holografik disklerle beraber hani bu konuda çok fazla çalışılıyor ve terabaytları da optik disklere sığdırabiliyorlar ama burada asıl önemli konu şu. Siz 600 GB'ı mesela yazdıktan sonra bir DVD'ye ya da 300 GB'ı yazdıktan sonra bunun tüm dünyadaki DVD durumlarda okunabiliyor olması lazım ki bir anlam kazansın.
Yani
bu.
Küresel anlamda işe yarıyor olması
tabii, lazım. Tabii yarıyor olması lazım. Şimdi mesela Sony'nin geliştirdiği Blu-ray'lerin tam olarak uyumluluğu bilinmiyor. Hani bir firmware güncellemesiyle acaba PlayStation 4 okuyabilecek mi bunu bilmiyoruz ama buradaki asıl amaç zaten kapasite çok uzun zamandır tartışılıyordu. Eski Blu-ray'lerle uyumlu olması. Ben uyumlu olacağını düşünüyorum çünkü Blu-ray standardı aslında bayağı bir gelişti. Bunlara uyumlu olsun diye lazerde bayağı bir değişiklik yaptılar o yansıtılan optik okuyucularda. Büyük ihtimalle geriye uyumlu olması çabası yüzünden zaten bu kadar küçük kapasitede kalıyorlar yine. Yoksa kapasite konusunda bir sıkıntı yok. Önemli olan ucuz bir okuyucuyla bunun okunabilmesi, yazılabilmesi kastetmiyorum. Yazılabilmesi kısmında çünkü zaten yazacaksan, işin bununla gereksinimi duyuyorsan pahalı bir yazıcıyı kabul edebiliyorsun. Ama asıl kısım yazılan verinin ucuz bir okuyucuda çalışabilmesi.
Evet, Sony'yi de bu konuda öncü olarak görebiliriz herhalde. Çünkü baktığımız zaman Microsoft'ta bugün Xbox One'da bu teknolojiyi kullanıyor. Normalde de zaten bu teknoloji, yani bahsettiğimiz bu yeni gelen Blu-ray'ler 4K filmler için tasarlanmış ve ilerleyen dönemlerde arkadaşlar 500 GB, 1 TB'a kadar arttırılabilir kapasiteleri olacakmış gelen.
Evet, çünkü
disklerde.
4K videolar aslında normal Blu-ray'lere yetmiyorlar. Bunu da burada belirtelim. Hani lafı geçmişken. Normal Blu-ray'lerdeki 4K'lar yine ekstra sıkıştırılmışlar. Tam netliğini sağlayabilmek için diyorlar Blu-ray medyasının gelişmesi lazımdı.
O geniş geniş hiçbir şekilde sıkıştırılmadan olduğu
evet,
gibi.
Evet, büyük ihtimalle Sony de zaten bunun adımlarını atıyor şimdi. Bakalım, güzel gelişmeler aslında bunlar.
Evet, buradan bir diğer dikkat çekici habere geçelim. Dikkat çekici diyorum çünkü uzun süredir 2. Dünya Savaşı temalı bir savaş oyunuyla, first person shooter oyunuyla karşılaşmıyorduk. Enemy Front'un arkadaşlar yeni bir videosu yayınlandı. Enemy Front'u unutmuş olabilirsiniz zira duyurulduğu dönem üzerinden epey bir zaman geçti. Hatta PlayStation 2'nin bu son dönemlerinde çıkan Black diye bir oyun vardı. Çok başarılı bir first person shooter oyunuydu. Fizik elementleriyle falan yani döneme damgasını vurdu gider ayak diyebiliriz. Ve bu Black oyununun yapımcısı olan Stuart Black vardı başında. Adam herhalde kendi soyadını vermiş. Düşünsene Çevik diye bir first person shooter oyunu var falan böyle. Ya da Aynacı falan diye. Her neyse Stuart Black bu projeden ayrılmıştı arkadaşlar ve uzun süre bu projeden ses seda duymamıştık. Ancak gelen son videoyla birlikte kendini hatırlattı oyunumuz. Siz şu anda zaten oynanış videosunu, daha doğrusu yeni tanıtım videosunu izliyorsunuz. Oyunumuz arkadaşlar 2. Dünya Savaşı döneminde Varşova ayaklanmasını konu ediniyor. Varşova ayaklanması, hangi Varşova ayaklanması diye düşünüyorum ben. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nı yakından takip ettiğimi düşünüyorum. Ve bazı şeye baktığım zaman, hani tarihe baktığım zaman bir 1943'te bir de 1944'te iki ayaklanma yaşandı Polonya'da. Polonya'nın başkenti Varşova'da. 43'teki bu Yahudilerin toplama kamplarına götürülüp katledilmesine karşı bir ayaklanmaydı ki tabii maalesef Almanya onu bastırdı. 1944'teki de bir Polonya'nın hani milli olarak bir kuvayi milliye tadında bir karşı duruşuydu aslında. O da bir şekilde bastırıldı ama işte büyük ihtimalle 1944'teki ayaklanmayı konu ediniyordur
yani
diye
oyunu sonunda kaybediyoruz o zaman Polonyalıysak. Almanları mı oynuyoruz acaba?
Ya evet, yani şöyle bir şey var aslında baktığın zaman Polonya'nın hani kaderi boyunca her zaman için bu Rusya ve Almanya arasında tampon bölge konumunda olduğu için ya 2. Dünya Savaşı başlamadan önce bile sürekli olarak bir Sovyet Rusya gelmiş işgal etmiş, bir Almanya gelmiş işgal etmiş. 1939'larda daha 2. Dünya Savaşı'nın böyle yavaş yavaş ısınmaya başladığı dönemler dersek. Ve her zaman için bu adamlar böyle bir Lehler, Lehistanlılar bir çile çekmişler hatta. Şöyle bir şey var yanlışım yoksa bir kahinin belirtmiş olduğu 17. yüzyılda mı falan yanlış hatırlamıyorsam aklımda kaldığı kadarıyla Türk atları Bistül'den su içmedikçe Lehistan'a özgürlük yok diye bir şeyleri var. Kahinin böyle öngörüsü mü derler? Ne derler? Öyle bir şey var. Yanlışım varsa arkadaşlar düzelsin beni ama burada şöyle bir olay var. Osmanlı hiçbir zaman için Polonya'yı fethetmedi. Ama Balkanlardaki hüküm sürdüğü dönem boyunca çok rahat, çok huzurlu, yani kimsenin gelip de işgal etmediği bir dönemden geçtiler aslında. Birazcık tarih dersine döndü iş ama.
Evet, biraz bayağı bir olay ama
fazla
bence keyiflidir.
Ya şu olarak söylüyorum. Gerçekten de burada bir direniş var. Ve bu oyunun yapımcısı da City Interactive. Durun arkadaşlar kaçmayın diyorum. Çünkü City Interactive'in ismini duyanlar genellikle uzaklaşıyorlar. Sniper Ghost Warrior ve Ghost Warrior 2'nin yapımcıları pek başarılı olmayan iki oyun sundular. Tabii bunun dışında pek çok farklı oyun da yaptılar ama yapımcı firma Polonyalı ve kendi hikayesini anlatıyor. Ben buradan güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum. Kendi ülkemizden de mesela Boğaz Harbi vardı. Halen yapım aşamasında, ne oldu? Akıbeti belli değil ama ben istiyorum ki hazır Çanakkale zaferi de yaklaşmışken burada şehitlerimizi de analım. Bu tarzda bir oyun çıksa ne kadar güzel olur. Böyle bir Nusret Mayın gemisini kendimizin yönettiği. Hatta
aslında
yeri
çok
geldiğinde
güzel şeyler yapılabilir de ne yazık ki olmuyor işte Tala. Yani sektöre destek sağlanmıyor. Destek sağlansa da sektörde de herhalde şey yok. Bu işte çok kalifiye olduklarında yurt dışına gidiyorlar herhalde ki. Hani evet, beyin göçü olduğundan dolayı Türkler, Türkiye'de en azından bu işleri geliştirecek adam kalmadı. Kalmaması da doğal. Neden doğal? Doğal olarak çok fazla destek yok. Oyunu geliştirsen alayı kopya oynayacak zaten. Öyle düşünüyorlardır.
Evet, onunla ilgili bir haberim de var zaten. İlerleyen dakikalarda o oyunu da sunacağız arkadaşlar. Onunla ilgili de zaten uzun uzadıya konuşacağız. O yüzden ben fazla burada uzatmayayım.
Şunun altını çizelim ama Türkiye'deki kaliteli oyun programcılarının hepsi de artık mobil sektöre kaydılar. Çünkü orada kopya olmuyor. 1 dolar 2 dolardan insanlar satın alıyor ve para kazanıyorlar. Şimdi programcı para kazanmazsa yaşamını sürdüremez. Sonuçta bu insanlar hayır işi yapmıyorlar yani. Hayatlarını sürdürebilmeleri için bir ek gelir ihtiyaçları var. Onlar da şu anda mobildeler. Türkiye'de hani programcı kalmadı derken sakın yanlış anlaşılmasın. Böyle büyük projelere soyunan adam kalmadı. Soymamana da ben de çok mantıklı buluyorum. Benim de mesela 1 trilyonum olsa kenarda, iki kişi gelseler böyle bir oyun geliştireceğiz deseler, yapmayın derim yani. Niye yapıyorsunuz? Sonuçta kopya oynayacaklar. En azından biz gelin cep telefonunda bir tane Flappy Bird'ün klonunu geliştirelim. Bu reklamı koyalım.
Ya da free to play oyun yapalım.
Ha, para kazanırız. Yani
evet, gerçekten de oyun endüstrisinde ve özellikle Türkiye'deki oyun sektöründeki gidişat bu. Kesinlikle katılıyorum bu yorumuna senin.
Evet, şimdi buradan bir değişik habere geçeceğim. Değişik haber diyorum çünkü biz aslında biliyorsunuz cep telefonları çıkmadan önce sızıntıların olmasına alışığız. Hani ne özellikler olacak, ne bitecek, kasası sızlıyor, ekranı sızlıyor, kamerası şu olacak deniyor ya falan
böyle
filan
böyle bazen
ama
numaradan kafeteryalara falan bırakıyorlar
evet,
falan.
Evet, değişik değişik işler oluyor ya da böyle birileri sahte bilgisayar çizimlerini yayınlıyor, olay kopuyor falan filan. Böyle değişik bir ortam, çok popüler bir konu çünkü cep telefonu konusu. Bu seferki değişik konu şu, daha cep telefonu çıkışına süre var. 25 Mart'ta tanıtılacak yine HTC One. Ama telefon eBay'de satışta arkadaşlar. Yine HTC One eBay'de satışa çıktı. Bundan öncesinde zaten bir inceleme videosu yayınlanmıştı. Çünkü ürünün test örneklerinin biz aslında bu bayilere ve eğitim alması gereken promotörlere dağıtıldığını biliyoruz. Aslında cihaz üretimi bitti. Bildiğin kutulu ürünler insanların elinde ve şu anda eğitim veriliyor onlar üzerinden. Sadece editörlere ve doğal olarak sizlere ulaşmıyor bunlar. 25 Mart'ı beklememiz gerekecek. Ama 25 Mart'ı beklerken de şunu beklememiz gerekecek. Yani ben mesela kendim için elime alıp bir video çekmek için bekleyeceğim. Çünkü cihazın bütün özellikleri belli olmuş durumda. Nedir özellikleri? 2 GB bellekli, yine alüminyum kasaya sahip olan, ultrapiksel kameralı, büyük olasılıkla 5 megapiksel veya 6 bir ultrapikselden bahsediyoruz. Yine arka kamerada öyle çok yüksek çözünürlüklü bir sensör yok ne yazık ki. 5 megapiksel ön kameralı. Şimdi HTC One'da biz ne diyorduk? Şu anki HTC One'da ön kamerası arka kamerasından daha başarılı tek telefon diyorduk HTC One için. İnşallah yine öyle olmaz yine HTC One'da. Çünkü ön yüz kamerası 5 megapiksel, arka kamera büyük ihtimalle 4 ultrapiksel olacak. Ama arka kamerada cheat lens var. Yani 3 boyutlu fotoğraflar çekmesi ve bokeh efektini 0 bekleme süresiyle oluşturabilmesi bekleniyor. Yani arka tarafı bulanık fotoğraflar çekebileceksiniz. Ben buradan tahlayı çektiğimde şu monitörler falan bulanık olacaklar sanki lens efektliymiş gibi. Böylece tahla ön planda olduğu için daha net, daha göze hoş gelen, paylaştığımız zaman daha fazla etki yaratan fotoğraflar elde edebilecekmişiz gibi görünüyor. Cihazda 2 GB bellek var, 32 GB ROM var. Ama şu güzel, artık HTC microSD kart yuvasına geri dönüş yapmış durumda. One Max'te zaten microSD kart takabiliyorduk kasaya. Şimdi de yine bu yuvaya sahibiz ve 128 GB'a kadar kart takabilecekmişiz içine. Snapdragon 801 AB ile geliyor. Yani 2.3 GHz hızda çalışan 550 GHz, GHz demişim, 550 MHz GPU hızına sahip bir işlemci ile beraber gelecek. Bir amiral gemi olmuş ortada. Herkesin şu an aklında 5 inç Full HD ekranı bu telefonun kamerası var.
Kamerası.
Ve tabii ki pili.
Ben genellikle böyle şeylere baktığım zaman, akıllı telefonlara baktığım zaman HTC One sen bir ara kullanmıştın. Senden gördüğümde şey olarak çok hoşuma gitmişti. Tasarım olarak inanılmaz hoşuma gitmişti. Duruşu, o üzerindeki çizgiler falan beni çok cezbetmişti. Ve akıllı telefon alacak olsam herhalde HTC One alırım diye öyle aklımda kalmış.
Tasarımsal olarak çok güçlü bir cihaz çünkü gerçekten.
Yani böyle iPhone'dan veya bir Samsung cihazından daha fazla çekici gelmişti açıkçası bana.
Evet, alüminyum kasa gerçekten çok etkileyici. Şimdi de yekpare alüminyum gövde var. HTC One'da bazı birleştirme noktalarında sıkıntılar olunca kullanıcılardan çok şikayet gelmişti. Onlar da plastik bir bant çekmişlerdi sonrasında One Mini ve One Max'te. O gövdeyi bayağı bir çirkinleştirmişti bence. Şimdi ise alüminyum gövde arka taraftan ekranın etrafına doğru köşelerine kadar böyle kendisi tek parça olarak geliyor. Kucaklıyor. Pili değiştiremiyoruz yani kısacası. Ve bu plastik parçalar hiçbir yerde olmadığı için de telefon elinize aldığınız andan itibaren o taş hissini büyük ihtimalle verecektir. Enteresan bir ayrıntı var. Şimdi telefonun üst kısmını full infrared yapmışlar. Full baştan başa bir göz olmuş. O da bence görünümü yine kuvvetlendiren, değiştiren unsurlardan bir tanesi. 25 Mart'ta Londra'da olacağız, Londra'daki lansmanda. Eğer İngiltere konsolosluğu tabii bizi bize verirse yani şu an bize başvurusunda bulunduk. Orada olacağız. Umarız beklentileri karşılayan bir cihaz çıkar. Rekabet her zaman iyidir. Rekabet olduğu sürece fiyatlar ucuzlar, daha fazla özelliği, daha uygun fiyata alabiliriz arkadaşlar. Temennimiz bu yönde. Bir diğer haberimse çok enteresan bir masa hakkında. Teknoloji gelişiyor. Birçok cihaza sahip oluyoruz. Bilgisayarımız oluyor, dizüstü bilgisayarımız oluyor. İşte tabletimiz, cep telefonumuz, bunların hepsini aynı anda masaya koyuyoruz. Bir masa geliştirilmiş durumda arkadaşlar. Bu masa dizüstü bilgisayarda kullanmak istediğinizde altı havalansın diye mesela üstü gözeneklerden oluşuyor, alt taraftan hava alsın diye. Tabletinizi, cep telefonunuzu koyabileceğiniz daklar var, yuvalar var üstünde. Kaleminizi koyacağınız yerler var ve insanların düzenli yaşayabilmesi, bu cihazlarla birlikte gerçekten olabilecek en değerli toplu ortamda en küçük yer kaplayarak çalışabilmesi için geliştirilmiş. Ama bu ahşap kasa $700 fiyatıyla beni biraz korkuttu.
Şey falan da
çünkü bildiğimiz yani okuldaki sıranın, Talha, Yani, biraz elden geçmiş, matkaplan delinmiş hali gibi. Böyle çok da büyük bir şey yok. Özelliği yok yani teknoloji.
Evet yani fiyat olarak uygun olsa, hele hele kabloları falan böyle derleyip topluyorsa eğer, ki öyle bir özelliği yok. Var mı bilmiyorum ama hani onun için özel slotlar falan varsa güzel olur.
Masayı yükseltebiliyorsaydık, alçaltabiliyorsaydık mesela önemli olurdu. Çünkü insanlar biliyorsun koltuklarını yükseltip alçaltıyorlar.
Evet.
Oturduğun yerden en azından şık şık ayarını yapardın, direksiyon ayarı yapıyormuş gibi.
Hoş
bilmiyorum, bu tip masalar hakkında ne düşünüyorsun?
Ya şimdi kapladığı yer olarak falan da küçük aslında. Yani tercih edilebilir bir şey ama fiyat olarak $700 epey pahalı. Yani belki de üzerine koyacağım bazı cihazlar masadan daha ucuz olacak.
Evet,
o yüzden pek tercih
öyle.
Edilmez herhalde.
Evet, bence de pek tercih edileceğini zannetmiyorum o yüzden.
Evet, sistem gereksinimleriyle şaşırtan bir oyun haberiyle ikisi bir yolculuğumuza devam edelim Mesut. Daylight isimli oyunu Dying Light'ta çok fazla karıştırılıyor. Dying Light arkadaşlar zombilerin olduğu ve parkur öğeleriyle işlenen bir oyun. Ama Daylight Zombie Studios tarafından geliştirilen, ki Black Light Retribution'ın da yapımcısı olan stüdyo tarafından. Amnesia ve Outlast tarzında işte herhangi bir şekilde silah taşıyamadığımız ama aydınlatıcı cihazlarla birlikte genellikle korkutucu öğelerden kaçtığımız bir yapısı olan bir yapım. Oyunun sistem gereksinimleriyle ilgili habere zaten girip ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim ilgimi çeken nokta önerilen sistem gereksinimlerindeki ihtiyaç olan RAM oldu. 16 GB RAM istiyor.
Yazım hatası yok değil mi? Eminsiniz buna.
Ya yazım hatası dediler zaten. Düşük sistem gereksinimlerinde de herhalde 4 GB gibi bir RAM isteği var. Eğer 16 GB istiyorsa, optimizasyon sorunu olsa bile 16 GB istemesi yani
enteresan. 64 bit zaten bir işletim sistemine ihtiyaç duyduğunu baştan size söylüyor. 16 GB düzgün adresleyebilmek adına. Bilmiyorum, çok yüksek. Yani zaten oyun sistemleri diyorum ya, yeni nesil konsollar çıkmışken bence oyuncular bir test etmeli bu yeni nesil konsolları.
PC'ye ve PlayStation 4'e de gelecek olan bir oyun arkadaşlar, bahsi geçen oyunumuz.
Yani PlayStation 4'ün toplam bellek kapasitesi 8 GB. Bunu konuşmak lazım.
Yarı yarıya mı düşürecekler acaba oyun
performansını? Yani demek ki PlayStation'da şimdi şöyle bir şey var. Ya PlayStation'da full detayda çalışmayacak. Yani bu bir gerçek. Ya da PC'de gerçekten bir optimizasyon sıkıntısı var. Başka bir
ya da bir yazım hatası
var. Bence de yazım hatası var. Yani belki de 16 GB bilmiyorum. 8 yazacaktan 16 yazmak zor.
Yani
6 mı yazacaklardı
6
acaba?
Yazacaklardı ki 6 GB da
normal yani
böyle bir oyun için normal hani önerilen sistem gereksinimlerinde evet. Büyük ihtimalle yazım hatası olmuş deyip geçiştirmek
geçelim,
lazım.
Evet. Yani gerçekten kesinlikle. Çok yüksek.
Evet, az önce bahsettiğimiz Türk oyun sektöründe niçin başarılı oyunlar çıkmıyor diye konuştuğumuz bir olay vardı. Dark Raid isimli bir oyun duyuruldu. Steam Greenlight üzerinden arkadaşlar şu anda sizin de desteğinizi bekleyen bir oyun aslında. Ve bu oyun duyurulduktan sonra siz zaten her zamanki gibi oyunun oynanış görüntülerini izliyorsunuz. Eski nesil first person shooter oyunlarına benzeyen bir havası var. Hızlı, sürekli tak tuk adamları indirdiğiniz ve ilerlediğiniz. Görsel olarak da aslında gayet de tatmin edici seviyede duruyor yerli bir yapım olduğu için. Şimdi genellikle gelen yorumlarda şöyle bir hava oluşmuş. Niçin işte içinde tamamen Türkçe şey yok, öğeler yok veya oyunun içinde niçin Türkçe destek yok? Dark Raid ismini niye kullanıyorsunuz? Niye yerel motifleri olan bir isim kullanmadınız falan gibisinden de. Yani oyun geliştiricisi olsan, senin başta dediğin olaya geliyoruz aslında. Niçin kendimi Türkiye'deki oyun sektöründe heba edeyim ki?
Evet.
Dışarıya açılırım. Dışarıdaki oyunculara ulaşmaya çalışırım ki Steam Greenlight'a konulmasının en büyük sebebi bu. Dışarıdaki oyunculara ulaşmak aslında. Biz Oyun Odası programında mesela geçtiğimiz bölümde Emir Arkman diye bir arkadaşımızı çağırdık buraya. Kendisi tek başına bir oyun geliştirmişti, Note diye. Daha sonra da şimdi yeni firmasında mobil oyunları geliştiriyorlar. Ve gerçekten de Pocket Fleet isimli oyunu hem iOS hem Android'de çok başarılı bir oyun. Benim çok hoşuma gitti. Ve şunu sordum ya, dedim ben bu iki oyunu da duymadım bugüne kadar. Yani 2013 yılında çıkmıştı Note ve Independent Game Festival'e falan katılmış. Pocket Fleet'te nereden baksan bir senedir oyun sektöründe olan. Ve bu ikisini de herhangi bir şekilde duymadım ben. Ya dedi bizim hatamız dedi ama biraz da dedi biz Türk oyun sektöründen uzak durmak istediğimiz için dedi. Yani dışarıya dönük hareketler yaptık dedi. Niye? Çünkü Türk oyun sektöründeki kitle belli yani. Çünkü hem maddi durum hem Türkiye'deki KDV'lerle oyunun artması falan.
Bir de zihniyet ya. Artması. Maddi durum bir de zihniyet. Şimdi herkesin de maddi durumu kötü değil.
Yani
çok kötüdür anlarım. Gerçekten kötü olan insanlar var. Herkes süper ferah yaşamıyor. Ne yazık ki öyle bir dünyada değiliz. Herkes eşit değil. Ama valla ben çok iyi durumda olup Torrent 24 açık olan da tanıyorum. İşte
tabii canım.
Sence 300 lira elektrik faturası niye gelmişti 1950X diye? Yani internetten ne indiriyorsun o kadar değil mi?
Ne indirdin Barış diye konuşalım.
Yani Barış kusura bakma izliyorsun ama ne indirdin arkadaş o kadar?
Yani tabii ki de bu tarz öğeler de var. Katılıyorum yani adam mesela şey olarak görüyor. Oyun oynuyor. Bu oyundan çok büyük keyif alıyor. Onun için işte değerli zamanını harcayabileceği bir unsur olarak görüyorsa eğer bundan zevk alıyor demektir. Evet. Ama buna nazaran o oyunun para etmeyeceğini düşünüyor. Yani oyun için para harcamanın saçmalık olduğunu düşünüyor. Evet. Yani burada çok enteresan bir durum söz konusu. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Çok abes bir örnek vermiş olacağım ama halı sahada maç yapıyorsunuz. Çok keyif alıyorsunuz ama ben halı sahanın parasını vermek istemiyorum. Niye? Etmez, değmez. Yani, ama sen oranın keyfini yaşıyorsun. Orası sana bir konfor olarak daha güzel bir alan sunuyor değil mi? Yani oyunları da böyle görmek lazım. Free to play oyunlar daha önce konuştuk. Ya free to play oyun çıkıyor. Kaliteli oyunlar var hakikaten. Yani pay to win mantığına sahip olmayan. Onları da istemiyorlar mesela. Çöp bu.
Free konusu to olsun şey istiyor ama. Böyle. Single player.
Ama arkadaşlar yani konulu istiyorsanız, sesleri iyi, başarılı olsun ya, istiyorsanız
Türksen'de ki. Türksen'de kopya kullanacak insanlar için seslendirmeyi falan yapacaksın. Türkçe senaryo da olacak. Türk seslendirmecilerle çalışacaksın. Parayı harcayacaksın ki adam daha rahat oynasın kopya olarak. Çektikten sonra değsin. Çünkü ya. O kadar indiriyor adam, bir de şimdi İngilizce anlamıyor.
Bir de şey İşine var mesela, diyor, bakıyorsunuz işte grafikleri çok kötü olmuş vesaire falan diyorsunuz da yani mesela daha önce yapımcıların açıkladığı bir olay var. Artık yani grafikler evet üst seviyeye tırmanırken bir taraftan da oyun geliştirme süreci, bunun hani polish dediğimiz olay vardır oyunlarda. Daha hatasız olması için, daha renkli olması için bir emek harcanıyor ve bu emeğin karşılığında da haliyle oyun fiyatlarının artması bekleniyor falan yani. Ben aslında $60 bazı oyun, yani tabii mesela GTA 5. Abi $60 eder oyun. Evet. Yani kimse bana çıkıp da bu oyunun korsanını oynayayım falan filan demesin. Yani başından sonuna kadar o oyun $60 hak eden bir oyun.
Tamam, ben sana çok özetleyeyim aslında bunu derleyip toparlayacak, bitirecek şeydir. Biliyorsunuz yerli kardeşler Türk oyun sektörüne katkıları ortada zaten. Evet. Crytek'in ofisiyle olsun, şeyle olsun olabildiğince katkı sağlamaya çalışıyorlar. Üniversitelere gidiyorlar, motoru ücretsiz sağlıyorlar. Bu konuda gerçekten çok başarılılar. Konuşuyoruz. İlk oyunu çıkarttılar. Biliyorsun Crysis Türkçe geldi ve o zaman öyle o kalitede aa dediğimiz oyunların Türkçe olması...
Ya TRT sanatçıları tarafından tabii, seslendirilmişti ve mükemmeldi.
Mükemmeldi.
Yani.
Şimdi biz dedik ki oyun bir de 50 liradan satıldı Türkiye'de. O zaman evet. Dünya çapında yine 100 lira fiyatı vardı. Türkiye'de 50 liraydı Türkçe versiyonu sadece. Dedik nasıl gitti? Türkçe bir oyun. Çok uygun fiyatla sattınız. Ben dedim sıraya girenlerdenim. Gittim aldım. Hani nasıldı? Şey bekliyoruz çünkü. Bekliyoruz ki şey desin.
Oyunun...
Ya değdi yürüdü işte. Türk oyun sektörü gelişecek falan. Seslendirme parasını çıkartamadık dedi. Ama dedi ikinci oyunda Türkçe çıkartacağım.
Yani helal olsun.
Neden? Çünkü bir bütçesi var zaten. Harcayabiliyordu. Şimdi bu arkadaşların bütçesi de yok. Sen bundan istiyorsun ama adam zaten kendini bağış toplamak için bir yere açmış yani.
Adam yani elin mevcut bir yeteneği var ve bu yeteneğini daha geniş kitlelere sunmak istiyorsa ben tabii ki de arkadaşı da takdir ediyorum buradan. Türkçe desteği olmasa bile ben bu oyuna elimden gelen desteği vereceğim. Çıktığı günde alıp oynarım. Yani Türkçe desteği olup olmaması çok da önemli
ya,
değil.
Forumlarda şey dönüyordu ya. İnsanlar diyor ki ben bu oyunu şimdi diyor Rusçasını indirdim. Türkçe ses dosyasını nereden çekerim? Türkçe ses dosyaları falan paylaşıldı
ya,
hemen.
Ya şimdi çok genç arkadaşlar var. Hani öğrenci olan falan ve oyun oynamaya hevesli olan. Tabii ki de bunlar çok bunu defalarca dile getirdim.
50 lira ya Taha.
Yani nasıl diyeyim? Ya bir de şöyle bir şey var. Yine daha önce defalarca dile getirdiğimiz şey. Bunları tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Bir oyuna para veriyorsanız ve oyunlara para vermeye başladıysanız kalite aramaya da başlarsınız. Seçici olmaya da başlarsınız. Ama iş farklı
evet,
oluyor ya.
Konuş
değişiyor.
Konuş bitmiyor.
Uzun uzun da uzadıya gidecek bir konu aslında bu. Ama ben Dark Raid'in yapımcısı arkadaşları buradan tebrik ediyorum. Hatta Oyun Odası programına da onları çağırmayı çok istiyorum. Umarım gelirler de onlar da burada niçin böyle bir girişimde bulunduklarını anlatırlar.
Umarız öyle olur. Şimdi kısa kısa teknoloji haberleri anlatayım size birkaç tane. Çin mesela hava temizleme konusunda robotlardan yararlanacakmış. Çin diyoruz. Genelde Çin dendiği zaman, Çin ürünü falan dendiği zaman falan yapıyor. Hala insanlar, var yani öyle insanlar, bu nerede üretildi falan diye soruyor. Çin'de üretildi. Yani iPad kullanıyorsun, Çin'de üretildi. İşte önümde kesir makine var, Çin'de üretildi. Yani Çin'deki fabrikalarda üretiliyor. Marka basılıp dünyaya dağıtılıyorlar. Zaten siz gidiyorsunuz, Çin'deki fabrikayla anlaşıyorsunuz. Kendi ürününüzü orada üretiyorsunuz. Çünkü artık Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, Türkiye'de bile ürün ürettirmek, Çin'de ürettirmekten çok daha pahalı. Bu yüzden orada üretiliyor arkadaşlar. Kalite konusunda bazı şeyler açtılar. Teknoloji geliştirme konusunda da hangi seviyelere geldiğimizi görüyoruz. Çin elektrik enerjisinin %70'ini hala da kömürle çalışan santrallerden, termik santrallerden sağlıyormuş. Bu da doğal olarak inanılmaz büyük çevre kirliliğiyle, hava kirliliğiyle ulaştıkları anlamına geliyor. Evet, şu an videosunu izlediğiniz robotla da bu hava kirliliğinin yoğunlaştığı, rüzgar esmeyen noktalarda bir böyle ne diyeyim size yapay rüzgarlar oluşturup
hava sirkülasyonu oluşturup
orada hava sirkülasyonu oluşturup o bulutun o ölümcül havanın dağılmasını sağlayacaklarmış.
Zaten geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Çin'de herkesin maske takmasını, isteyen bir uyarı vardı. Hatta hava kirliliğinden dolayı güneş ışığını göremedikleri için Çin hükümeti sanal panel diyecektim, yani gerçek panel üzerinden sanal güneş ışığı. Hani halkın güneş ışığı görmek hani insanı motive eder. Biliyorsun İskandinav ülkelerde böyle gri hava olduğu için onlar birazcık hep böyle dramatik takılır vesaire. İşte o halkın üzüntülü gezmesin diye böyle bir sanal güneş ortamı falan yapmaya çalışmışlar. Hava kirliliğinin ne derece ciddi boyutta olduğunu da gösteriyor aslında.
Evet,
Çin'de.
Bazı fotoğraflar var zaten. İnsanlar sisli kaplı böyle karanlık bir havada yürüyorlar. Halbuki duman yani bildiğin.
Çok, Silent Hill hesabı.
Çok garip gerçekten. Yazık oradaki insanlara da. İşte dünyadaki tüketim çılgınlığı nedeniyle siz daha büyük ekranlı bir telefonu daha ucuza alın diye işte orada insanlar o şekilde çalışıyorlar. Hiçbirimizi düşünmüyoruz insanların nasıl çalıştığını. Biz daha çok hep şunu söylüyoruz. Bu telefonu niye 1400'e satıyorlar? 900 lira esasında 50 Çinli daha ölsün üretirken diye kimsenin umurunda değil. Çünkü o telefon ne kadar ucuz olursa bunu bilin ki Çin'deki hayat şartları da o kadar kötü oluyor.
Evet, bir ara Foxconn'da mı vardı acaba bu
intiharlar vesaire? Ya Foxconn demek yanlış olur. Foxconn yani, işte milyonlarca insan çalıştığı için intihar oranı daha yüksek yerlerine göre.
Yani, evet, yani binde bir sadece olsa, belli bir şirketi söylememek lazım.
Evet, daha büyük garip ihtimalle olacak. Şimdi bu robotla bakalım bir çare bulmaya çalışıyorlarmış. Robotun çalışma şekli sadece ilgimi çekti. Quadcopter'lerden bahsederiz. Bunun da üstünde bir paraşütü var. Onunla beraber uçuyor. Bu yamaç paraşütçülerini bilirsiniz. Aynı şekilde giden bir drone bu. Düşeceği zaman da bu paraşüt yardımıyla düşmeyeceği falan söyleniyor. Ama ben pek inanmıyorum. Çünkü yamaç paraşütçüleri düşüyorlar biliyorsunuz. Bu robot da bayağı ağır. Umarız bir Çinli'nin kafasına yani düşmez. De, havayı temizleyeceğim derken.
Şey var yani, hava temizlerken egzozlu falan olduğunu düşünsene. Bir yerden temizliyor, bir yandan da duman bırakıyor.
Ya zaten,
yani o yüzden büyük ihtimalle böyle paraşütlü bir şey düşünmüşler. Hani çalışırken çok fazla da böyle emek.
Ya motoru var dönüyor ama elektrikle çalışıyordur diye tahmin ediyoruz. Dediğin gibi egzoza salmıyordur herhalde. Motor teknolojisi konusunda çok ayrıntı yok ama bilmiyorum yani tam olarak. Dumandan daha iyidir ya egzoz herhalde. Çünkü termik santraller biliyorsun. Bizim de bazı köylerimiz yakınlarında termik santrallerin. Adamlar gösteriyorlar çatının üstünden şöyle bir yapıyor, kül dökülüyor. O külü evet, soluyor adamlar. Genelde de zaten o bölgelerde erken ölüm olayları çok fazla. Hani ortalama yaş dediğin 50-55, insanlar oradan sonra yaşayamıyorlar zaten o zehri soldukları için. Her neyse. Bir diğer haberimiz ise yine Çin'le alakalı. Tayvan diyeceğim ama Tayvan, Çin zaten aynı kara parçasını paylaşıyorlar. Daha doğrusu aynı parçasını paylaşmıyorlar. Şimdi bir tanesi ada ama yani Çin'in özellik tanıdığı bir ülke.
Manevi.
Öyle söyleyeyim. Yani sınırlar aynı. Aslında Çin diye geçiyor hala. Ama kendi konsoloslukları falan var tabii ki Tayvan'ın. Tayvan'da şöyle bir sıkıntı var. Tayvan'ın biliyorsunuz MSI'de, Asus'ta çok büyük firmalar var. Türkiye'ye kazandırdı. Türkiye'ye kazandırdı diyorum. Dünyaya kazandırdı bu arada. Ve bu firmalar sonuçta orada Ar-Ge yapıyorlar. Mühendis geliştiriyorlar. Tayvanlıların da bilgi seviyesi sürekli olarak artıyor. Yani mühendislerin bilgi seviyesi nasıl yapılır? Dünyada bilgisayar pazarının ilginin azalmasıyla beraber Toshiba'ydı, Dell'di, HP'ydi. Artık Tayvan'da ofisler açıp Ar-Ge ofisleri mühendis çalıştırmaya başlayacaklarmış. Hatta Toshiba oradaki Ar-Ge mühendislerinin sayısını arttırmaya karar vermiş. Bu da MSI, Asus, Acer gibi Tayvan üreticilerinin Ar-Ge merkezlerindeki mühendislerin bu firmalara gitmesine neden oluyormuş. Daha yüksek maaş ödedikleri için.
Beyin göçü yaşanıyor diyorsun yani.
Beyin göçü yaşanıyormuş ama ülke içinde beyin göçü. Bu da çok enteresan bir şey.
Aynı ülke içinde ama yabancı firmaya geçiş yapıyor.
Evet, yani
aslında
öyle bir Ar-Ge merkezi var.
Yani şey diyebiliriz buna. Adam dönercide çalışıyor, oradan hamburgerciye geçiyor.
Öyle bir şey oluyor ama şey aslında böyle yaptıkları iş aynı. Asus dediğin firma bugün gerçekten mühendislik anlamında, bilgisayar mühendisliği anlamında uç noktada firmalardan bir tanesidir. MSI'nin yaptığı işte kasalardan bahsediyoruz. Bu firmalar zaten kötü ürünler üretmiyorlar. Zaten rakiplerini geçtikleri için bu
küresel
kadar
manada çok
evet, bir numarayı oynuyorlar. Bakalım nasıl bir sorunla karşılaşacaklar? Bunu nasıl halledecek Tayvan hükümeti? Acaba halletmek için de çalışacak mı? Sonuçta adam kendi ülkesinde çalışıyor. Ülkeye dışarıdan bir sermaye yatırımı var. Değişik bir durum. İnsanlar nelerden uğraşıyorlar? Biz nelerden uğraşıyoruz? Bir diğer haber ise DJI'den geldi. DJI aslında Phantom isimli GoPro taşıyan uçan robotlarıyla tanınan bir firmaydı. 600-700 dolara bunları yurt dışında satıyorlar. Doğal olarak da çok rağbet görüyor. Gökyüzünden görüntüleme yapabiliyordunuz. Şimdi ise Ender Stabit 2014'te görüntüleme şansı yakalamış. Full HD, 1.7 kilometreden Full HD görüntü aktarımı yapabilen Lightbridge isimli teknolojilerini tanıttılar. İki tane küçük donanım. Fiyatları 1200 dolar civarında. Bence yine çok pahalı değil böyle bir iş için. Tam 1.7 kilometreden 80 milisaniye gecikmeyle Full HD görüntü aktarabiliyor. Full HD 30 kare saniye. Herhalde modelcilerin şu anda ağızlarının suya akıyordur ya da gökyüzünden görüntüleme yapmayı sevenlerin. Bugüne kadar bu tip cihazlar vardı. FPV olarak geçiyorlardı. First Person View olarak geçiyor. Yani birinci görüş açısı olarak geçiyordu bu teknoloji ama hep SD çözünürlükte kullanılıyorlardı. Uzak mesafelerden rahat görüntü aktarabilsin diye. Şimdi ise Full HD görüntüyü aktarabileceğiz. Aynı zamanda bir de İşte ne kadar yüksekte olduğu, hızın ne olduğu, hangi açıya baktığı, pusulada koordinatlarının ne olduğu vesaire tarzında bilgiler de bu sistem sayesinde ekrana aktarılıyor. Yani bildiğimiz model uçağı aslında drone'muş gibi, bu askeri bir drone'muş gibi kullanabileceğiz. E tabii ki 1.7 kilometre mesafe maksimum mesafe. Şehir içinde binaların arasında uçarken bu çok fazla düşecektir ama 400 metre gitsin. Full HD'den görüntü aktarsın. Zaten birçoğumuz için bence fazlasıyla yeterli. Üzerlerindeki bataryayla 4 saat çalışabildiği de düşünüldüğünde bu teknolojiyi sağlayan cihazların oldukça yani yeterli. Hatta yeterliğin üstünde çünkü dronlar havada aslında o görüntüleme yapan dronlar yarım saat bile duramıyorlar arkadaşlar. Sürekli inip bataryaların değişmesi gerekiyor çok fazla pervane çevirdikleri için. Gelişmeler gerçekten büyüleyici seviyede görüntüleme konusunda. Yine bir başka drone haberimiz var. Oldukça fazla dronelardan konuştuk bu sefer. Ama bu drone evimizi koruyan bir drone.
Uçuyoruz.
Yeni geliştiriliyor. Evinize diyelim siz yokken birisi girdi. Normalde bir bekçi köpeğiniz varsa saldırmasını beklersiniz ya da onu görüp kaçmasını beklersiniz evinize giren kişinin. Ama bu drone ne yapıyor? Evinize biri girdiğinde karşısına çıkıyor uçarak. Şu anda deneme aşamalarındaymış. Ve size diyor ki evine biri girdi, görüntüsü bu. Seslenmek ister misin onu? Üzerindeki hoparlörler sayesinde adama şey diyebiliyorsunuz. Eğer evinden çıkmazsan sana şok vereceğim. Çünkü üzerinde bir daha okuyayım yanlış olmasın 80 bin volt verebilen bir şey var. Şok cihazı
adam
var.
Adam orada duman eder.
Eğer adam evinize ısrarla girmeye çalışırsa da bu şok cihazını adama doğru ateşleyip onu orada bayıltıyor. Etkisiz hale getiriyor polisler gelene kadar. Gayet enteresan bir ama cihaz olmuş ama bana çok da kullanılabilir olmayan şova yönelik bir cihaz gibi geldi. Belki de ekip kendini YouTube'da gösterip dünyaya tanıtmak istedi.
Bir de bu evdeki şahısları nasıl ayırt ediyor? O da merak konusu. Yani ben banyodayken falan gelip beni çarparsa geberi giderim yani.
Suyla beraber diyorsun hep beraber.
Abdest alırken böyle öteki tarafa gideriz. Bir şey var mesela benim aklıma gelen. Bu haberi ben okuduğum zaman şu gelmişti benim aklıma. Ya şakayla karışık. Bir yaşlı çift vardı Türkiye'de. Muğla'da mıydı neydi? Trajik bir şekilde vefat etmişlerdi. Yazdıklarına pompalı tüfekle bir
saldırı vardı.
Yok pompalı tüfekle saldırı yok. Düzenek kurmuşlar. Biz yokken eve hırsız girerse tetikledip öldürüyor. Kendileri aç, unutuyorlar. Ve kendileri hani şey yapıp ölüyor, vefat ediyor ikisi birlikte. O şekilde karı koca ölmüşlerdi. E şimdi mesela bu cihaz nasıl insanı tanıyacak? Nasıl tepki gösterecek? Çocuğun oldu yarın bir gün getirdin eve, misafirin geldi. Yani bunun bir sistematiğini sunmuşlar mı? Çalışma düzeni
yok tabii ki Tala ama burada endişelerden bir tanesi
rastgele
var.
Rastgele mi sağa sola sıkıyor?
Hani tamam hadi her şeyi ayırt etti diyelim ama bir hacker bunu hackledi. Alıştı. Sen evdeyken karşına getirdi.
Adam Xbox 360 kumandası.
Ya banka şifreni bana ver ya da şoku yersin dedi. Ne yapacaksın mesela orada nasıl yani, kaçacaksın? Tabii ben evinde böyle bir saldırı cihazını taşımam.
Çok güvenli değil bence.
Bence de değil yani evi güvenlik altına alacağım diye hayatınızdan olmayın sakın. Son haberim ise bilimin sağlık alanında nasıl hayatımızı kolaylaştırdığını gösteren bir şey. Migren ağrıları erkekler genelde çekmez. Hani izleyicilerimizin çoğunun da erkek olduğunu düşündüğümüzde migren konusunda ne olacak falan migren nedir dediklerini bilmiyorum ama bayanlar çok fazla migren ağrısına tutulurlar. Bayanlara has bir hastalık olarak da görülebilir aslında enteresan bir şekilde. Bir tane bant çıkartmışlar kafanıza koyuyorsunuz. Elektrik dalgalarıyla o sinirleri uyararak migrenin neden olan migren
sakin
ağrısını tetikleyen. Böylece migren ağrılarını oldukça fazla azaltıyormuş ve Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA'dan da onay almışlar. Bu önemli bir şey. Çünkü bu onay süreci oldukça fazla sürüyor. İlk videosun 2010 yılında yayınlandığını düşünürsek cihazın 4 yıl sürmüş onay süreci. Ve artık reçeteyle beraber hastalara verilecekmiş. İlaç kullanmayacak hastalar bu çok önemli. Çünkü migren tedavisinde eğer ağrı kesicileri çok fazla almaya başlarsanız sizin ağrı kesicilerin eşiği sizin dayanma eşiğinizi azaltıyor.
Vücut yavaş yavaş ona alışıyor.
Evet ve daha fazla migren atağı geçirmeye başlıyorsunuz. Bu cihaz ise eşiği yükselterek aslında daha sonraki migren ataklarının da sıklığını azaltıyormuş. Ve olasılığı azaltıyormuş. Çok enteresan. 20 dakika boyunca günde kafanıza takabilirsiniz deniyor. 350 dolarlık da bir fiyatı varmış ama reçeteyle satılıyormuş.
Ya arkadaş reçetesiz bu konsepti olsaydı şeyden çalmışlar bir şey söyleyeyim. Çok özür diliyorum. Benim anneannem başı ağrıdığı zaman eskiden şeye sarardı böyle. Çaput sarardı kafasına. Baş ağrısını alıyor derdi. Aldığın aynı konsept işte.
Ya bu elektrik vereni tabii ama
elektriksiz o da sıkıyor işte.
Çünkü migreni aslında o başımızı sıkmanın bizim daha çok bu anneannelerimizden gelen bir öğretidir. Başımızı sıkmanın yerlilerde de yapıldığı baş ağrısında ve işe yaradığı düşünülüyor. Çünkü bir doktorun anlatımı vardı. Migrene tam olarak neyin aslında %100 etki ettiği bilinmediği için tedavisi doğru dürüst yok. Ve bu baş derimizdeki işte kafatasının etrafındaki kılcal damarlarında işte genişlemesinden dolayı bu ağrılar neden olabileceği düşünülüyormuş. Sen kafanı sıktığın anda aslında daraltarak, kan geçişini yavaşlatarak o ağrıyı azaltıyorsun. Gerçekten migren atakları o baş sıkmayla
geçiyor.
Azalabiliyormuş yani %100 denmiyor buna hani.
Vay be, anneannem çok daha şeymiş ya. O bulmuş. Anneannelerimiz çok, evet, çok ileri görüşmüş diyelim.
Bu cihazla gerçekten elektrik dalgaları vererek hallediyormuş ve çok yüksek oranda başarı ulaştığı söyleniyor. Reçeteyle satılmasaydı eğer ben büyük ihtimalle bir tane almıştım. Evde bulunmasının yarar var böyle bir cihaz.
Evet ve reçeteyle satılması da aslında Amerika'daki bu gidişatın ve düzenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani bunu alıp da rastgele hadi arkadaşlar bu migreninizi yevgeliye demez. Şey geldi aklıma 90'larda hatırlıyor musun abi? Gazetelerle birlikte bilezik satılıyordu. Baş ağrınızı iyi geliyor
işte
falan filan
diye. Ama işte bu şimdi beynin elektrik veren bir şey olduğu için
ama yani bu
doğal
tarz,
olarak.
Bu tarz konseptleri ilk önce bir devletin bir şekilde araştırıp bunun doğruluğunu, yanlışlığını, halkı yanıtmaması gerektiğini
şey
araştırarak
var,
sunmaları
tabii
lazım.
Tabii araştırarak sunmaları lazım ama şu algıda yanlış olabilir. Amerika onayladı diye de süper bir şey değil. Amerika'da çok onaylanmış zayıflama hapı var. İnsanlar öldükten sonra onay kaldırıldı.
Onay,
evet. Yani illa onlar onaylıyor, mükemmel bir süreçten geçiyor. Amerikalılar on numara diye bir şey yok. Onlar da insan. Onlar da farklı işler dönebiliyordur.
Büyük
bilmiyorum
bu
yani.
Da belki de birinin.
Tabii ki çok var çünkü Amerika'da onaylı işte ağrı kesicinin zayıflama hapının insanları öldürdüğünün ortaya çıkması.
Bu da birini indirebilir diyorsun yani.
Yani bir bakalım beyni yanan olmazsa
biz de
şeyde
deneriz.
Biz de deneriz diye düşünüyorum Tahal'cığım.
Evet, oyun dünyasından kısa kısa haberleri de geçtikten sonra ikisi birin sonuna gelelim. Witcher 3 2015 yılına ertelendi. 2015 dediğimiz zaman arkadaşlar çok da böyle ürkmeyin. Normalde zaten oyun 2014 sonlarına doğru çıkacaktı. 2015'in başına Şubat ayına ertelendi.
Evet, ekran
aylık
kartı için para biriktirin diyorlardı. Para biriktirmek için daha fazla fırsat tanımışlar herhalde.
Aynen, kesinlikle. Bir sonraki haberimize geçelim. Tomb Raider'ın arkadaşlar en son çıkmış olan 2013 yılındaki Tomb Raider'ın Türkçe yaması yayınlandı nihayet. İndirebilirsiniz. İlgili haberimizden de zaten bulup linke ulaşabilirsiniz. Türkçe olarak oynamayı tercih eder miydin? Tomb Raider'ın hikayesi bayağı güzeldi çünkü.
Evet, güzeldi. Ben hiç oynamadığım için oyunu.
O
ilk
zaman,
önce bir oyunu elde etmeyi tercih ederdim aslında. Alamadım oyunu. Çünkü Tomb Raider
hayranı
olmadığım için açıkçası
bu bayağı farklı
satın
ama
almadım.
Diğer Tomb Raider'lardan epey
biliyorum hani burada siz oynarken biraz baktım, incelemesini de izledim. Hoş görünüyor ama
fırsat olmadı
ben
diyorsun.
Para verip almadım açıkçası, ne yalan söyleyeyim.
Peki, Take-Two'dan bir iş ilanı Mafia 3'e işaret ediyor olabilir arkadaşlar. Zira Take-Two'nun yapmış olduğu iş ilanında İtalyan aksanına sahip İngilizce konuşan adamlar, ki bu direkt zaten insanın aklına Mafia'yı getiriyor. Mafia 2'yi çok eleştiren olmuştu ama ben açıkçası beğenmiştim. Ya kötü bir oyun değildi. Evet, ilk oyunun çıtasına yaklaşamıyordu ama güzel bir oyundu. Umarız Mafia 3 de yakın süre zarfında kendini gösterir de bir sonraki mafya dünyasına, o Godfather dünyasına adım atarız. Bir sonraki haberimiz arkadaşlar oyun dünyasında bizim gurur kaynaklarımızdan birisi olan Mount & Blade serisiyle alakalı. Mount & Blade, Nvidia ile Mount & Blade yapımcıları Nvidia ile yapmış olduğu anlaşma sonrasında Nvidia Shield konsoluna yani Android bir cihaza Mount & Blade Warband oyununu getiriyorlar. Çok ilginç bir hamle oldu çünkü üçüncü oyun şu anda yapım aşamasında ve o üçüncü oyundan bir şeyler beklerken böyle bir oyun duyurusu gelmesi de çok
aslında
ilginç oldu.
Aslında mobil dünya açısından da önemli çünkü Shield için özel bir oyun çıkmış olacak.
Evet, daha
Shield'in
sonra
kendine öz oyunları yok. Eğer Tegra 4 yongasına özel bir oyun değilse, yani Tegra 4 cihazlarda çalışır ama Shield için özelse o garip olur.
Şu
İlk
anda,
oyun olur.
Şu anda Shield'ı özel olarak çıkacak ama ilerleyen dönemlerde Tegra 4
çünkü bu Shield'ın da aslında PSP, DS gibi özelleşmeye gittiğini gösterir. Hani özellikle bir konsol olarak.
Ya peki ben sana şunu soracağım yeri gelmişken. Nasıl, Nvidia Shield'ın satışları nasıl? Donanım dünyasında nasıl?
Zaten amaçları çok satmak değil. Shield bir Tegra 4 demosu. Tegra 4 demosu diyoruz çünkü Tegra 4'ü kullanan cihaz olmadı. Çok fazla güç tükettiği için, çok fazla ısındığı için tabletlerde, cep telefonlarında yer bulmadı yonga. Şimdi K1 yongasının da yine çok güç tükettiği ve tabletlerde yer bulamayacağı konuşuluyor zaten. Shield'ın da üstünde fan olması zaten ne kadar ısındığını göstergesi yonganın. Bu yüzden hani çok satmayı amaçlamadıkları, teknoloji demosu olduğu için de firmanın da umurunda değil 2 milyon tane Shield satmak mesela. Ama şu an memnunlar konuştuğumuz zaman.
En azından
zaman
bir marka oluşturma açısından
tabii,
böyle
tabii
bir hamlede bulunmuşlar diyebiliriz.
Önemli.
Evet, son haberimiz de arkadaşlar Need for Speed filminden. Bugün 14 Mart zannedersem beyaz perdede gösterime girecek ki Breaking Bad'in Jesse'si olan Aaron Paul'un da başrollerini paylaştığı bir film. 66 milyon dolara mal olmuş yapım. Şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman ilk Tomb Raider oyun uyarlaması daha doğrusu beyaz perdeye 115 milyon dolara mal olmuştu. Ona kıyasladığımızda biraz daha yarı yarıya ucuza mal olmuş diyebiliriz. O dönem
o arabalar düşünüldüğünde aslında yine uygun mal etmişler.
Evet, gerçekten uygun mal etmişler. Bunu da böyle bilgiyi verelim. Acaba merak edip de gidecek olan var mı? Bilmiyorum Need for Speed filmini.
Bilmiyorum, ben gitmeyeceğim. Ben oyun filmlerinden çok fazla bir şey bulamadım.
Recep İvedik 4'e çünkü gidelim o zaman seninle birlikte.
Olabilir aslında. Bütün ekip gidip yorumlamak lazım ona nasıl kesinlikle bir film. Enteresan bir, çünkü Recep İvedik serisi bence yani benim açımdan tek başına izlenmeye değmeyecek, vakit kaybı, ama arkadaşlarla beraber bir aktivitenin parçası olduğunda geyik olsun diye evet, daha eğlenceli hale kesinlikle gelebilecek filmlerden bir tanesi. İzleyenlere tabii ki lafımız yok. Zevkler renkler değişiyor. Bu arada sona güzel bir video ayarladık. Bu arada bu İngilizce çevirileri Kaan yapıyor sizin için. Kaan'ın da ellerine sağlık diyelim. Bu İngilizce çeviri için şimdiden belirtelim. Hani altyazıları hep izliyor izleyenlerimiz. Kimin yaptığı da ortaya çıksın. Evet,
Kaan
hakkını
Arlı
teslim edelim.
Evet. Taşıyor.
Kaan Arlı imzası taşıyan bir alt çeviri. Burada neyi gösteriyoruz sizlere? Sosyal platformların, sosyal paylaşım platformlarının hayatımızı nasıl etkileyebileceği ve ne kadar karşı koysak da eninde sonunda onlara nasıl teslim olacağımızı gösteren güzel bir aksiyon videosu hazırlamışlar. İyi seyirler diliyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hey, thanks for coming out to study with me.
We are gonna ace this exam. Don't worry about it. Hey, Facebook.
So tell me, what's on your mind?
Well, look, Facebook, we don't have time for you.
I know you guys want to come back to my place and be with some friends.
What does the fox say?
YouTube, no.
Wait, what does the fox say?
Hey, sexy lady.
Let's be friends, guys.
Like, let's just get out of here.
Oh no, don't you walk away from me, girl.
Amy!
Let's see you walk away from this!
Did you know that your ex-girlfriend is in a relationship with that guy you totally hate?
No.
Yeah, engagement photos.
No. No!
Here. I've got to snap out of this.
Amy!
Oh no, we gotta study!
You wanna play some League of Legends?
Yeah, let's do it!